TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Fethi Gürbüz, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur. Umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Sevgi hoşgörünün ikinci adıdır. Hoş görmek hayatın en güzel tadıdır. Sevgi tanımaktır. Tanımaksa anlamak, inanmak kuşkusuz. Hoş görüp sarılmak. Şöyle bir bak kendine, senin kusurların.
Engelli Koşu başladı ve koşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İlhan İrem'in sesi eşliğinde ve bakın işte engel bakış açımızdır. İsmail Özpazarcık'la birlikteyiz yine sevgili dinleyiciler.
Merhaba. İsmail Barış Özpazarcık.
İsmail Barış.
Merhaba.
Nasılsınız?
Barış'a atlanıyorum. Çok İsmail Barış'tan söz edeceğim bugün de o yüzden. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
İyiyim. Fena
sayılmaz. İyi gözüküyorsun.
Var. İyi miyim?
Evet evet çok
peki.
İyi.
Peki. İçsel Barış.
İçsel Barış. Geçen sefer dışarıda olan bir şeyi reddetme, görmezlikten gelme, bastırma, yok sayma gibi konularla ilgili çalışmıştık ya da paylaşmıştık. Bugün biraz da kendimize dönüp kendi öz varlığımızı fark etmek ve orada stres yaratmamak, gerginlik yaratmamak, bir uzlaşma noktası yaratmak, bir barış hali, içsel barış hali yaratmaktan söz edelim.
Bu haftaki ders daha zor, öyle anlaşılıyor.
Eyvah eyvah. Hayat böyle bir süreç. Hepimizin iyi kötü bir hayat hikayesi var ve biz o hayat hikayesinin içinde pişiyoruz aslında. Ve içinde bulunduğumuz anlarda ya da bugüne kadar yaşadığımız hayat deneyimlerimizde kendi elimizle ördüğümüz, bir kurguladığımız bir dünyayı yaşıyoruz. Ve bu sadece bize ait. 360 derece sinema ekranında başrol, kendimizin biricik baş kahramanı olarak yaşıyoruz. Ve tabii ki aslında yaşam bizi kendi kişiliğimizi oluşturmamız için yeni fırsatlar sunuyor. İnançlarımızı yaratıyoruz, kendi bakış açımızı yaratıyoruz. Ve sonra da kendimizi tanımladığımız bir hayat hikayemiz oluşuyor. Peki kendinizi nasıl tanımlarsınız diye bir sorayım öncelikle. Siz kendinize ilişkin imajınız nedir? Düşüncesi bu hakikaten üzerinde uzun uzun çalışılması gereken bir durum belki de. Bir insan kendini, hayatı nasıl algılıyorsa öyle tanımlıyor ve o ona göre yaşıyor. Yaşlı bir bilge kadına soru soran genç bir kızın hikayesini okudum dün akşam. Diyor ki nasıl kelebek olunur? Ve karşısındaki yaşlı kadın yüzündeki kocaman gülümsemeyle ona göz kırpıyor ve söylüyor. Uçmayı o kadar istemelisin ki bu uğurda tırtıl olmaktan bile vazgeçmelisin. Bazen hikayemizin kabuklarını kırmak çok acı veriyor ve çok zaman alabiliyor. Kendi isteğimizle yarattığımız kozanın rahatlığından yine kendi isteğimizle vazgeçmeye razı olmalıyız ve o tutsaklıktan aslında bir anlamda bir ölçüde özgürleşmek, kendini var etmek.
Umarım bundan sonraki cümlelerde nasıl kelebek olarak yaşamımı sürdürebilirim yanıtı da vardır.
Kim bilir, bulabiliriz belki de. Yaşadıklarımızdan dolayı, biz hatalarımızdan dolayı çoğu zaman buralara takılıp affedemeyebiliyoruz kendimizi. Ve bu aslında bize zihnimizin bir oyunu, bir egonun armağanı neredeyse. Armağan demek tabii üzerinde düşünmesi gereken bir şey. Armağan sadece o paketin içindeki sorunu fark edebilmek aslında. Ve kendimize duyduğumuz hınç, utanç, affedememek, kin gerçekten de şaşırtıcı bir o kadar da gerçek oluveriyor. Hayatımıza giriveriyor. Ve bir bakıyorsunuz zaman geçmiş, çok yıllar geçmiş üzerinden diyelim ki 20-30 yıl. Ve biz hala kendimizi suçlamaya devam edebiliyoruz. Peki niçin kendimizi geçmişteki acılardan tamamen kurtarmaya layık görmüyoruz? Niçin kendimize karşı bu kadar acımasız olabiliyoruz? Kendini sürekli sabote eden insanlar gördüm yaptığım çalışmalarda ve hayatlarının en önemli ihtiyaçlarını kendinden neredeyse hırsızcasına çalan ve ruhlarından o gıdayı, o sevgiyi, şefkati eksik eden, kendine sevgiyi eşlik eden, zalimce davranan insanlar gördüm. En çok utanç duyduğu yönleri saklarken kendini adeta yok edenleri, enerjilerini yok edenleri, harcayanları boş yere. Karanlık yanlarından dolayı yüzleşmekten kaçıp biraz da yalnız olmayı tercih edenleri, kendine karşı hatta şiddet uygulayanları, aşağılayanları, bir acı bir tablo. Ve bu iyileşmenin aslında bir iyileşme ihtiyacından gelen bir başkaldırı belki de içimizdeki bu şey, ruhun karanlık gecesi diyorum ben ona. Ve iyileşmenin en temelinde aslında öz bağışlama yatıyor. Yani kişinin kendini affetmesi ve o affedişi, yani kendi varlığına duyduğu saygıyı, özü, öz varlığını hatırlaması. Bu içimizdeki barışın, dengenin ve uyumun temeli. Barış yapmayıp hikayenizin bazı yönleri yüzünden kendimizi bağışlayamıyorsak bu biraz da kendimize haksızlık oluyor ve kendi hayatımızı baltalamak bir anlamda. Ve insan doğası gereği kırılgan, zaafları var, yanlışları var, hataları var. Ve zaten hata dediğimiz şey nedir? Yaşamın o noktasında yaşadığımız bir deneyim. Ve biz zaman geçince bu deneyime dönüp bakıp hata diyoruz. Hata bize bir şey öğreten deneyim olunca kazançlı çıkan kim? Bu soruyu da sormak istiyorum ki hakikaten sorular, doğru sorular zihnimizde doğru noktada belki ulaşmamızı sağlıyor. O bakımdan önemsiyorum o soruları. Ve aslında geçen hafta demiştik ki iyi kötü değil aslında. Sadece bir deneyim yaşıyoruz biz hayatı ve deneyim yaşamı zenginleştiren bir öğreti bir anlamda. Ve hayattan bir deneyim elde etmek de en güzel öğretilerden biri. Ve tüm hatalarımızı, yanlışlarımızı kucaklayıp yolumuza devam ettiğimizde yaşam gerçekten de heyecan verici oluyor. Ve bunları kabullenip kendimizi sevgiyle kucakladığımızda bir içsel huzur haline ulaşıyoruz ki bu öz bağışlamayla gerçekleşiyor. Ve kendimizi bağışlamayı becerdiğimizde gerçekten olduğumuz gibi olmaktan mutlu oluyoruz ve bu bir gurur verici, kıvanç verici bir durum da oluyor. Bu bir şekilde hayata yansıyor. Ve kendimizi zihnimizin ördüğü duvarlar arasında hapsettiğimizde çaresizce köşede sıkışmış gibi çok büyük acılar yaşıyoruz. Öz bağışlamayla biz kendimizin en iyisi olmaya aday oluyoruz. Ve her geçen gün daha iyi olmak için kendimize bir şans veriyoruz. Kendimizi sürekli kusurlu, özürlü, önemsiz, yetersiz, değersiz görür ve hissedersek bu aynı ölçüde hayatımızı da değersiz, kusurlu, özürlü bir hayat yapıyor. Böyle bir yaşam yaşatıyor. Ve unutmayalım ki yaşam olduğu gibi iyi. Ve biz olduğumuz gibi iyiyiz. Bütün kusurlarımızla güzel ve anlamlıyız. Kendini olduğu gibi seven bir insan hayat dolu ve mutlu bir hayatı yaşıyor aslında. Ve aynaya baktığımızda hınç duyuyorsak hayatımız bir hınca dönüşüyor. Kendimize baktığımızda eksiklik görüyor ve hissediyorsak hayatımızı hep eksik yaşıyoruz. Ve kendimize karşı toleransımız insanlara karşı anlayışa dönüşüyor. İnsanlara karşı toleransımız hayatı anlama ve anlamlandırma yönünde neşeli bir şarkıya dönüşüyor. Hani böyle sanat müziği şarkıları var, hala çalınıyor onlar galiba. Dertleri zevk edindim, ben de neşe ne arar. Bu şarkıyı söylüyorsak neşe bizden ebediyen uzaklaşabilir.
Vay bana vaylar bana gibi.
Yani vay bana. İçimizden söylediğimiz şarkılar bile hayatımızın aslında ritmini belirliyor bir anlamda. Yine işte talihin elinde oyuncak olmak gibi, alın yazısı gibi,
İntizar
kader
gibi.
Evet, bütün bunlar içsel bir uyuma, uyumsuzluğa da dönüşebiliyor açıkçası. Söylediğimiz şarkılara da dikkat edelim.
Galiba bu batsın bu dünya diye bitecek bu konuşma.
Yaşasın bu dünyadaki gerçeklik ve deneyimler diye bitse daha iyi olacak.
Ahmet'ten bir şarkı geldi. Öyle zor, öyle zor geçimden seni atmak.
İstekler bölümüne geçiyoruz galiba. En büyük iyileşme aslında insanın kendi içinde, kendisiyle kurduğu bağda yatıyor. Ve bu iyileşme hekimden önce İnsanın kendi kendinin hekimi olması. Şimdilerde çok popüler bir laf var. Koçluk, kişisel koçluk, yaşam koçluğu diyoruz. Bu koçluk televizyonlara taşındı. Şimdi koç olma hali, evet biz yaşamımızdan sorumluyuz. Biz hani birileri bize koçluk yapmak yerine biz kendimize iyileşme adına koçluk da yapabiliriz. Yani genel olarak hayatımızı iyileştirme anlamında. Ve aslında kendimize merhem sadece kendimiz olabiliriz.
Her eve bir Fatih derim.
Yani ve bir acımız, yaramız varsa önce kendi kendimizin şifacısı olmayı bilmeliyiz. Ve bunun için insanın kendine anlayışla yaklaşması çok önemli. Bizi düşünce ve duygularımızın tutsağı olmaktan kurtaracak olan anlayışımızdır. Ve gerçekten de o bakış açısı dediğimiz şey, engel bakış açısı diyoruz ya, biz geçmişimizi yargılamayı bıraktığımızda o da bizi bırakıyor. Yani biz düşünce ve duygularımızla anlayışla karşıladığımızda onlar da bizi serbest bırakıyor. Biz tutunup kalıyoruz ve öyle yaşıyoruz. Çok acınacak bir durum, çok zavallıca bir durum gibi geliyor bana. Mevlana'yı çok bahsediyorum. Yine Mevlana'dan bir şey söyleyeceğim. Ey insanlar diyor, sonsuz rahmet her an akmaktadır. Fakat siz uykudaysanız anlamıyor olabilirsiniz. Şimdi uyku hali farkındalıktan uzak yaşama, bir anlamda bilinçten de uzak yaşama. Ve uykudan uyandığımızda kendi içsel varlığımızı muktedir kıldığımızda o her şeyin üstünde gerçekten de o zaman sahip olduğumuz kaynaklarımızı, gücümüzü görüyoruz. Yine Hacı Bektaş'tan bir dize var. Diyor ki, a insan, Tanrı kitabı sensin sen. Padişahın güzelliğine bir aynasın sen. Kainatta ne varsa sende, dışarıda değil. Ne istiyorsan kendinden iste, kendinden ara. Ne arıyorsan sensin sen. Ve yine şairlerden Halil Cibran, Cezayirli bir şair sanırım. Ben size kelimelerle nasıl dua edileceğini öğretemem. Ben size denizlerin, ormanların ve dağların ibadetini öğretemem. Ama dağlardan, ormanlardan doğmuş olanlar kendi ibadetlerini kalplerinde bulacaklardır, der. Yani kendi ibadetlerini önce kalplerinde, kendini kucaklayarak yapanlar hem yaratıcıyla hem yaşadığı hayatla kucaklaşıyor aslında ve hayat onları sarıp sarmalıyor. Hayat misafirlerine iyi davranıyor. Ve biz bunun için gerek ve yeter şart ya da ön koşul kişinin kendine iyi davranması. Eğer kişi kendine iyi davranıyorsa kendisi için hakikaten bencil, bazen diyoruz çok bencilce buluyoruz bazı tutumları ama yargılayarak yaklaşıyoruz. Kendi bu bencillik değil aslında, kendini düşünme. Hayatta, çünkü biz hayatta kalırsak diğerleriyle daha iyi bir ilişki, daha güzel bir varoluş yaşayabiliriz. Güneşle inatlaşan göz kör olur derler. Biz de kendi içimizdeki güneşle, özümüzdeki ışıkla inatlaşınca kör bir hayat yaşıyoruz. Ve kendi gönül gözümüzü açmaya ihtiyacımız var. Kendimizi anlamaya, kendimizi desteklemeye, affetmeye, kucaklamaya ve hoş görmeye ihtiyacımız var. Bunun için diyorum ki bir kağıt kalem alın ve şu anda ihtiyacım nedir diye yazın. Bakın, ihtiyacım yazarken bile içinde bir acı var. Biz o acıyı gördüğümüzde, ihtiyacımızı karşıladığımızda acıyı aşıyoruz. Yani oradaki acı bir şeylerin değiştirilmesi gerektiğinin sinyali aslında. Ve biz hep aynı şeyleri düşünmeye ve yaşamaya, yapmaya devam edersek aynı tutumları, değişen bir şey yok. Acı hep acı olarak kalacak. O acıya merhem olmak kişinin kendi ihtiyacına cevap vermesiyle mümkün ve önce kendini görmesi, kendini hissetmesi, kendi varoluşuna izin vermesi. Çünkü hayattaysa yapacak çok şey var demektir. Yine dörtlükle kapatmak istiyorum. Hazreti Ali'nin çok etkilendim bunu görünce. İlacın sende görmüyorsun, hastalığın da senden bilmiyorsun. Sen kendini küçük bir şey sanıyorsun. Oysa sende en büyük alemler gizli. Okuduğun kitaba bir bak, ayetleri senden bahsediyor.
İşin içinde insan olduktan sonra sözcükleri çoğaltmak mümkün. Yine evet, birlikte olacağız. Teşekkür ediyoruz İsmail Barış Özpazarcık.
Dostlarım tükenmedi. yorgunluk.
Bir özür borcumuz var.
Hayatın akıp gittiğini, ufacık da olsa çevremizdekilere bir faydamızın dokunmadığını hissetmek. İş, ev, aile, çocuklar derken ömür boyu devam eden bir yarış. Ve dönüp de ardımıza baktığımızda ayların, yılların eridiğini bir anda fark etmek. Yılların acelesinden mi fark etmiyoruz? Fark etmiyoruz çevremizde olup bitenleri, yoksa savaşlara, hastalıklara, yoksulluğa, haksızlığa, engelliye, kısacası yaşamın akışı içindeki olaylara ve kişilere karşı duyarlı olmayı sorumluluklarımızın artması olarak mı algılıyoruz? Hayır, mazeret bulmak yersiz. Devir farkında olma devri, doğuştan kaybedilen ya da her an yaşanabilecek aksilikler sonucu yitirebileceğimiz ışıkları, sesleri, yolları görme devri. Elbette asıl olan yalnızca görmek değil, yardımcı olmak, destek çıkmak, yol göstermek. Programımızda engeller adına biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Engelli adına projeler başlatan, uygulayan kurum ve kuruluşları da duyurmayı bir borç biliyoruz. İşte Narlıdere Belediyesi bahsettiğimiz konuya çözümler üretmek amacıyla sistemli bir oluşuma imza atmış. Belediye sınırları içinde yaşayan engellilere duyarsız kalmamak ve katkı sağlamak adına bir engelli danışma, eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurmuş. Bu merkezde engellilere ve ailelerine sağlık, eğitim, hukuk ve istihdam alanlarında danışmanlık ve sosyal destek hizmeti vermek amacıyla bir dizi çalışmalar yapılıyor. Böylece engellilere olan özür borcumuzu yerine getiriyor. Merkez Müdürü Sayın Besim Toker konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Toker.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Yoğun bir programınız var. Yoğun bir çalışma anlayışınız var. Onun için hemen tempolu bir şekilde devam edelim. Öncelikle kuruluş öyküsünü dinleyelim merkezinizin. Ne amaçla yola çıktınız? Neleri gerçekleştirdiniz? Öncesinde ne gibi çalışmalar yaptınız?
Bu proje bizim Narlıdere Belediye'mizin başkanımız Abdülbatur'un bir projesi.
Evet.
Biz önce amacımız Narlıdere'de yaşayan engellilere ve ailelerine sağlık, eğitim, hukuk ve istihdam alanlarında danışmanlık ve sosyal destek hizmeti vermek, engellilerin sorunlarına çözüm üretmek, yaşam kalitelerini arttırmak, toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak ve toplumun da engellilik konusunda duyarlı olmasını sağlamak amacıyla bir projeyi gerçekleştirdik. Tabii bu projede biz belediye olarak hizmetlerimize sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sağlık kuruluşları, uzmanlar, gönüllüler ve engelli aileler arasında bir eşgüdüm oluşturarak yola çıktık.
Ne zaman başladınız?
Biz Mart 2005 tarihinde ilçemizde bulunan sağlık kuruluşları ve muhtarlarla işbirliği yaparak uzmanlar ve gönüllülerden oluşan bir ekiple tüm Narlıdere'de eve dolaşarak bir engel tespit çalışması yaptık. Bu çalışmayla ilçemizde yaşayan zihinsel, bedensel, görme ve işitme ağırlıklı olmak üzere 420 engelliyle yüz yüze bir görüşme yaptık. Bu görüşmede işte engellilerin yaş, cinsiyet, eğitim, sağlık, engel türü, engelliğin oluş nedeni, istihdam, sosyal güvence gibi sorulara yanıt aradık ve engellilerin gereksinimlerini belirlemeye çalıştık. Yani bu bizim bir yola çıkış haritamızdı. Bu gereksinimlerden yola çıkaraktan böyle bir proje oluşturduk. Başlangıçta bir danışma kurulu oluşturduk. Bu danışma kurulunda akademisyenler, özel eğitim uzmanları, engellilikle ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediyemiz çalışanları ve engelli ailelere yer aldı. Danışma kurulunun önerileri doğrultusunda sosyal hizmetler, bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak belediyemiz mimarlarının için mimari projesi çizildi. Merkezimizin inşaatı 2006 Şubat ayında başladı ve Haziran ayında bitirildi. Uzman personelin istihdam edilmesi, işte büro mobilyası, eğitim araç gereçleri gibi gereksinimlerin tamamlanmasıyla merkezimiz Aralık 2006'dan itibaren hizmet vermektedir.
Yaklaşık 5 aydır çalışmalarınız sürüyor.
Evet.
Peki bugüne kadar hedeflediğiniz noktanın bir bölümüne mutlaka gelmişsinizdir. Ama eksikler de vardır aynı zamanda. Ne gibi gözlemleriniz var dünden bugüne geldiniz bu yolda?
Şimdi biz ilk önce Hani amacımız Narlıdere'de yaşayan engelliler ve ailelerine hizmet vermekti. Fakat bu çalışma o kadar çok ses getirdi ki İzmir'in diğer ilçelerinden, bölgelerinden de çok aranıyoruz. Biz Narlıdere'de yaşayan engelli ve ailelerine hizmet, birebir hizmet verirken Narlıdere dışından bizi arayanlara danışmanlık anlamında en azından hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak işte toplumsal duyarlılık yaratma, işte engellilerin haklarını anlatma, engellilerin işte örgütlenmesi gibi çalışmalarda önderlik yapmaya çalışıyoruz ki engelliler kendi ilçelerinde, kendi bölgelerinde bu ve buna benzer daha gelişmiş merkezlerin kurulmasına öncülük etsinler, bunu istesinler. Bir amacımız da bu. Yani biz burada bir sivil yerel yönetim olarak, sivil toplum ve yerel yönetim işbirliği olarak da diğer ilçelere, diğer illere, merkezlere bir model oluşturmaya çalıştık.
Bir rehber amacındasınız.
Yani evet, bir model oluşturmaya çalıştık. Bir yerel yönetim modelidir bu. Diğer yerel yönetimlerde bu ve bunun benzeri daha gelişmişlerini yaparlarsa biz daha çok mutlu olacağız.
Belki bir arada daha başka şeyler
yani
de başaracaksınız.
Diğer ilçelerden gelen yöneticilere, engellilere merkezimizi en ince ayrıntısında tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Bunu yaygınlaşmasını istiyoruz.
Evet, merkezinizde engelli istihdam etme, meslek kazandırma konusunda projeler de gerçekleştiriyorsunuz. Nedir bu projeler? Bir de galiba akşam bakım hizmeti söz konusu. Evet. Kimler nasıl yararlanabilecekler bu hizmetten?
Şimdi diğer Türkiye'deki yerel yönetimlerin engellilikle ilgili çalışmalarına baktığımızda daha çok yardımseverlik anlamında yapılan çalışmalar var. Yani yardımcı olmak, işte aynı nakdi yardım şeklinde yardımcı olmak şeklinde. Biz daha farklı bir model düşündük. Çok amaçlı böyle işlevselliği olan bir model düşündük. Bizim birimimizde örneğin eğitim birimi, merkezimizde eğitim birimi, sağlık birimi, sosyal destek birimi, istihdam birimi, hukuk birimi ve engelli izlem birimi var. Şimdi çok kısa özetleyecek olsak örneğin sağlık birimini ele alalım. Bizim merkezimiz sağlık birimi, merkezimizin belediye sağlık işleri müdürlüğü, sağlık grup başkanlığı ve sağlık ocaklarıyla işbirliği yaparak engelli vatandaşlara sağlık desteği vermeye çalışıyoruz. Sağlık kurumlarına gidemeyecek durumda olan engelli evlerinde sağlık hizmeti alması konusunda gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Engelli bizi arıyor. Biz ya evine doktor, sağlık ekibi götürüyoruz veya evinden belediye araçları alarak kendilerini sağlık kurumlarına ulaştırıyoruz. Ülkemizde engellilerin sağlık kurulu raporu almaları çok çok zordur. Özellikle ağır engelliler, yatalak durumda olanlar. Biz bunları evlerinden alaraktan belediye araçlarında hastaneye götürüyoruz. Birebir bizim uzmanlarımız yardımcı oluyor, destek oluyor. Sağlık kurulu raporu alırken de biz engellinin yanında oluyoruz tüm bu aşamalarda. Ayrıca merkezimize gelemeyecek durumda olan ağır ve yatalak engellilere de evlerine fizyoterapist göndererek evde fizik tedavi hizmeti veriyoruz şu anda.
Telefon numaranızı verelim. Belki bizi dinlerken bir yandan da sorularla ulaşmak isterler sizin merkezinize. 239 80 80 Narlıdere Belediyesi'nde Engelli Danışma Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde danışma telefonunu sevgili dinleyiciler. 239 80 80.
Bu ay ayrıca sağlık biriminin bir başka bir çalışması oldu. Bizim merkezimizin üst katında Narlıdere Belediyesi nikah memurluğu var. Biz burada nikah memurluğuna, nikah dairesine başvuran çiftlere bir broşür hazırladık. Bu broşürde engelliğin engellenmesi konusunu işledik. Evlenecek olan çiftleri bu konuda bilgilendiriyoruz. Engelli özürlü doğumunun önlenmesi konusunu bilgilendiriyoruz. Konuyla ilgili broşürler veriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler bizim merkezimize gelip yüz yüze görüşme yaparak daha ayrıntılı bilgi alıyor. Hukuk birimimiz var. Hukuk birimimizde engelli bireyler ve ailelerin temel insan hakları, engellilerin yasal ve sosyal hakları, özürler yasası, sosyal hizmetler, bakıma muhtaç özürlerin bakım hizmeti yönetmeliği konularını bilgilendiriyor. Engelli bireylerin bu haklardan en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlıyor. Engelli bireyler ve ailelerin karşılaştığı hukuksal sorunlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz ücretsiz olarak. Ayrıca merkezimize başvuruda bulunan engelli bireylere gönüllü avukatlarımıza yardımcı oluyoruz.
Evet, istihdam biriminde örneğin İşkur'la işbirliği yapıyorsunuz. Hı-hı. Ve iş edinme konusunda kurslar düzenliyorsunuz. Evet. Çiçekçiler Odası'yla bir ortak, hı-hı, çalışmanız var. Sosyal destek biriminde farklı çalışmalar hazırlıyorsunuz. İzmir'de engelli olmak ve göçün etkileri, özürler yasası konulu paneller düzenlenmiş durumda ve bu çalışmalar tiyatro ve konser etkinlikleriyle, hı-hı, devam ediyor. Dünya Özürler Günü etkinliğiyle de. Akşam bakım hizmetinden de biraz söz etsek mutlaka merak eden dinleyicilerimiz ya da katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz vardır.
Şimdi şöyle, engelli çocuğa sahip ailelerin sosyal yaşamları çok sınırlıdır, kısıtlıdır. Yani engelli çocuğa sahip aileler çocuklarını bırakamazlar başkalarını, yakınlarını veya bir kez bırakabilirler. Ya da çocuklarına bir herhangi bir sosyal kültürel etkinliğe katılamazlar. Biz bu aileleri düşünerekten, bu İzmir'de bir ilk, başka Türkiye'de başka bir yerde var mı bilmiyorum. Biz bu ailelerin kendilerini özgür zaman yaratabilmeleri için, sosyal kültürel etkinliklere katılabilmelerine katkı bulunabilmek için cuma cumartesi akşamları saat 24'e kadar uzmanlar, üniversite öğrencileri ve gönüllü anneler eşliğinde akşam bakım hizmeti veriyoruz. Yani engelli çocuğa sahip olan aile çocuğunu getiriyor, gece 24'e kadar bize bırakıyor. Kendileri her türlü etkinliğe katılabiliyorlar ve kendileri özgür zaman yaratabiliyor veya baş başa kalabiliyorlar. Evet. Biz bunun için cuma cumartesi akşamları hizmet vermekteyiz. Buradan da bunun duyurusunu yapmış evet. olayım.
Önemli bir toplantı var. Hemen onu duyuralım dinleyicilerimize. 6 Nisan Cuma günü merkezinizde aile eğitim toplantıları yapılacak. Hı hı. Bu konuyla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz?
Şimdi biz merkez olarak çalışmalarımız sadece hukuk, istihdam, sosyal destekle sınırlı. Özellikle bizim özel eğitim ve rehabilitasyon birimimiz çok faal bir şekilde çalışmakta. Şu anda bizde kaydı bulunan ilk başta 420 engel, daha sonra merkezin açılmasıyla birlikte bize başvuran ve sayısı 465'e ulaşan Narlıdere'deki engellerin 88 tanesine şu an biz birebir hizmet vermekteyiz. Bu hizmetler işte bireysel eğitim oluyor, grup eğitim oluyor, fizyoterapi, aile eğitim danışmanlığı, günlük yaşam becerileri programları, spor ve yaratıcı drama etkinlikleri, çeşitli el becerileri. Örneğin Ege Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümüyle birlikte başlattığımız bilgisayar kursu, İşkur'la birlikte 24 Nisan'da başlatacağımız 30 tane hafif düzeydeki zihinsel engelli gence vereceğimiz çiçek yetiştiriciliği ve çiçek düzenleme kursu.
Evet.
Bunun yanında bizim merkezimizde aile eğitim ve danışmanlığı da çok ağırlıklı bir çalışma alanımız. Burada biz 6 Nisan Cuma günden itibaren haftada iki kez aile eğitim toplantıları düzenledik. 6 Nisan Cuma saat 15'te Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk toplantımızı başlatıyoruz. İlk toplantımızın konusu Down sendromu. Bu konuda Down sendromuyla ilgili bizim merkezimizde uzman olarak görev yapan psikolog arkadaşlarımız, okul öncesi öğretmen arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarım ve ben aileleri bilgilendireceğiz, sorularını yanıtlamaya çalışacağız.
Evet, 11 Nisan çarşamba günü, saatler hep aynı mı? 15'te.
Evet, 15'te başlıyor.
Beyin felciyle ilgili fizyoterapist Pınar Ersan'la bir çalışma var. 20 Nisan Cuma zeka geriliği, mental retardasyon, psikolog Esra Bilik, sınıf öğretmeni Hatice Ekinci katılacaklar. 25 Nisan çarşamba bel açıklığı konusu ve 4 Mayıs Cuma yaygın gelişimsel bozukluklar. Hı hı. 9 Mayıs çarşamba MS hastalığı ile ilgili, 18 Mayıs Cuma ise özel öğrenme güçlüğü ve gelişim geriliği evet. başlıkları yer alıyor. Hı hı. Saat 15-17 arasında bu toplantılar Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleşiyor. Salonu. Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum.
Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler için telefonumuz bir kez daha 239-80-80 sevgili dinleyiciler. Narlıdere Belediyesi Merkez Müdürü Sayın Besim Toker'le birlikteydik.
Sağ olun.
Ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım. Yasaklar vardı, bozamadım. Teması iman, aşkımın dua göz bebeği. Şıp sevdik kızgınlıklarım ve sis düdükleri. Hepsi hepsi kuru muhabbet, muhabbetler sana doğru. Hepsi hepsi kuru muhabbet, muhabbetler sana doğru.
Yasalar engel değil.
avukat dostumuz Cafer Tüzün'le birlikteyiz. Merhaba Sayın Tüzün, hoş geldiniz.
Merhaba. Nasılsınız? Efendim. Teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisiniz.
Çok teşekkür ederiz. Sağ Bugün olun. Bahar geldi, onun için koşturuyoruz programda sürekli olarak.
Aman gitmesin.
444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu sevgili dinleyiciler. Program sırasında bizi arayabilirsiniz bu telefon numaramızdan. Hemen iki sorumuz var, onları yanıtlayalım. Olur mu Sayın Tüzün?
Tabii tabii.
Karabük'ten Ramazan Bayar aramış. %81 engelliymiş dinleyicimiz. Engelli maaşı alıyormuş. Annesi Bağkur primlerini dışarıdan öderken vefat etmiş. Daha sonra toplu ödeme yapmışlar ve maaş bağlanmış. 40-50 YTL arası bir maaşmış bu. Bu maaş engelli maaşımın kesilmesine neden olur mu diye soruyor.
Şimdi annesinden anladığım kadarıyla 40-50 YTL dolayında bir aylık alıyor, malul olduğu için kendisi. Bu engelli maaşının alınmasına şöyle engel olur, şöyle olmaz. Eğer kendisi bu maaştan vazgeçerse, yani almamayı tercih ederse, yetim maaşını almamayı tercih ederse özürlü maaşını almayı sürdürür. Ancak onu da almaya kalkarsa özürlü maaşından o kadar kısmı düşürülür, kalan kısmı verilir kendisine. Yani özürlü maaşına tamamlanır. Özürlü maaşını hiçbir şekilde üstüne çıkamaz alacağı para.
Amasya'dan Veli Karataş, %100 görme engelliyim, SSK emeklisiyim, 560 YTL maaş alıyorum. 27 yaşında %70 zihinsel engelli bir kızım var. Acaba bir evde iki engelli olmasına devlet maddi anlamda nasıl bir destek sağlıyor diye soruyor.
Bu şu şekilde olabilir, kendisinin bakımından çıkması gerekir. Yani sağlık sigortasından kızının yararlanmaması koşuluyla özürlü maaşı bağlanabilir. Bu gibi halde de yeşil kart talebinde bulunacaktır. Böylece fiili bakım ortadan kalkacağı için özürlü maaşı bağlanır. Aksi halde kendisinin sağlık sigortasından yararlandığı için kızı, evladı, bu kendisine özürlü maaş bağlanması bu durumda mümkün değil.
Evet Sayın Tüzün, peki kendi bakımından çıkarsa kızı, maaşında herhangi bir değişiklik olur mu dinleyicimizin?
Kendi bakımından kendisi zaten alıyor. 500 küsur lira bir emekli maaşı var sosyal sigortalardan. Evet. O zaten özürlü maaşı alamıyor. Özürlü maaşı alabilecek konumda olan kızıdır. Kız. Onun da koşulu şu, babasının kendisinin sağlık sigortasından kızı yararlanmayacak. Ne yapacak? Yeşil kart yoluyla devlet hastanelerinden yararlanacak. O zaman özürlü maaşı bağlanabilir. Fiili bakım ortadan kalkmış oluyor çünkü.
Evet. Bizim programımızla ilgili rehber dostlarımız var aynı zamanda. Yalnız bırakmıyorlar ve yönlendiriyorlar.
Güzel, ne kadar güzel.
İşte onlardan biri Sacit Serim, bir iki uyarısı var. Hemen paylaşmak istiyorum. İstanbul Belediyesi tek başına seyahat edemeyecek olan engellilere refakatçi kartı veriyormuş. Bu refakatçi kartı engelli üzerine çıkartılıyor ve engelliye eşlik eden herkes kullanabiliyormuş. Engelliler için en güzel ses sendirme sistemi Prag'da varmış. Hemen bir başka not. Engellilerin elinde veya bastonlarındaki 6 butonlu kumanda sistemiyle sistem kullanılıyormuş. Yalnız otobüs değil, sisteme bağlı olan tüm binalar, trenler, metro, otobüs sesli yanıtlar vermekte. İstanbul'da otobüslere sesli sistem çalışmaları sürdürülüyormuş. Bu konuda yıllardır mücadele veren bir grup var. Adları Engelsiz Erişim Grubu. Bütün dinleyicilerimizin katkıda bulunmalarını rica ediyoruz. www.engelsizerisim.com internetteki adresleri. Bu arada geçen hafta benim yaptığım bir duyuru, hemen özür dileyerek düzeltiyorum Sayın Sacit Serim'in uyarısıyla beraber. www.izgok.org olarak vermiştim adresi, ancak artık bu internet sitesi Turgok olarak kullanılıyor. www.turgok.org ve bir diğer adresimizde görme engelli küçük çocuklar için çalışmakta olan www.parilti.org.tr sitesinin tanıtımını da böylelikle gerçekleştirdik.
Şimdi efendim Sacit Bey dostumuza çok teşekkür ediyoruz. Onların katkılarıyla bir yere gideceğiz. Zaten bu anlattığı örneklerini güzel güzel verdiği şeyler engelli insan hakları kavramı içinde değerlendirilecek şeylerdir. Bir haberimiz var kısaca. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etti. Bu çok önemli bir sözleşme. Türkiye'de bunu ilk imzalayanlardan birisi. Dileyelim ki onaylanır, onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. O zaman engellinin hakları artık çok daha geniş bir talep imkanı bulacaktır. Böyle himayelerle yardımların daha da değil, bizzat özürlülüğün hakkı haline gelecektir. Bu pozitif hukuk umarız ki Türkiye'de de kısa zamanda yerini alacaktır.
Evet, korumalı iş yerleri bir başlığımız var bu hafta.
Evet, korumalı iş yerleri özürler yasasının 14. maddesi der emredilen bir kurum. Bu 14. maddeye göre kurulması gerekiyor. Korumalı işleri nedir? Çok kısaca, zamanımız dar. Şimdi herkesin normal çalışma alanlarına, piyasaya, iş piyasasına girmesi mümkün değil. Özellikle engeller açısından. Çünkü 10.004 hasıladan para alan, ayrılan engellinin eğitimi tabii ki başkaları kadar eşit değil, başkaları kadar fazla değil. Tabii eğitim olmayınca da rehabilitasyonunu sağlamak, işe hazırlamak da o ölçüde zor. İşte iş gücü piyasasına normal olarak bir anda iş giremeyecek olan engellinin rehabilite edilmesi, yani iş hayatına hazırlanması, eğitiminin verilmesi ve ondan sonra da onların üretime katkıda bulunması amacıyla iş yeri, korumalı iş yerleri kurulması emredilmiştir. Bu çok zor bir şey, zaman isteyen bir hadise. Hiçbir işveren kolay kolay bu işe girmek istemez. Çünkü haklı olarak yatırım yapacaktır, yatırımından da ürün alacaktır. Ama burada yasa bunun donanımının, bu iş yerlerinin donanımının devletin yükümlülüğü altına vermiştir. Böylece işverenin yükü azalacaktır. Fakat henüz bu konuda Türkiye'de ciddi bir kurumla pek karşılaşmış değiliz. Karşılaşan dostlarımız varsa haber versinler ki biz de öğrenelim, başkalarına aktaralım. Bu kurumlar iş yerinde rehabilite ediyor özürlüyü ve ona belli alanlarda meslek vermek suretiyle üretime katkıda bulundurmaktadır. Burada tabii donanımı önemli. Nasıl bir yer olacaktır burası? Özürlünün girip çıkabileceği, erişebileceği, ulaşabileceği düzeyde olacaktır. Örneğin ortopedik özürlü bir çalışan, özürlü ise orada çalışan, onun kolaylıkla girip çıkabileceği bir bina, mimari tarz olması lazım. Görme engellinin işitebileceği, dokunabileceği, dokunduğu zaman eline geçebilecek iletişim araçları olması gerekir. Keza işitme engellinin de onun dilinden anlayacak, işaret dilini anlayacak çalışanlara ve personele ihtiyaç göstermektedir. Görülüyor ki buralar çok donanımlı, gerek parasal açıdan gerek eğitimi yüksek çalışanlar, eğiticiler açısından büyük bir zamana ihtiyaç duymaktadır. Bunlar da engelli insan hakları kavramı içine alındığında Türkiye'de de bunun güzel örneklerini görme umudumuz olacaktır. Ama bu bir süreçtir, bu bir zamandır. Haklar talep edildiği ölçüde alınır. Yoksa kimsenin bu konuda bize hak vermesi beklentisine girmemek gerekir. İş yerleri, korumalı iş yerleri de bu haklarımız arasında olması gerekir. Bu devlete düşen önemli bir görevdir. Harcamaları, yatırımı devlet tarafından yapılması gereken kurumlardır. Bunu bütün özürler beklemektedirler.
Teşekkür ediyoruz Sayın Cafer Tüzün. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için yine karşılaşacağız. Dinleyicilerimizin soruları için 444-2401 yayın sırasında, hafta içinde 411-42-69 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu.
Engel sizsiniz. Engelsizsiniz.
Sisli, puslu, ıslak bir gece. Usul usul girdi kasaba istasyonuna gurbetten gelip gurbete giden tren. İstasyonun 300 metre ilerisinde, demir yolunun hemen kıyısında beyaz badanalı, bahçeli, küçük ev. Evin demir yoluna bakan penceresinin altında tahta divan. Tahta divanda yatan genç kadın, inlemeli. Genç kadının ayak ucunda yaşlı kadın, deneyimli. Odanın ortasında ayakta duran yaşlı kadın, telaşlı. Ve genç kadının baş ucundaki duvarda asılı gaz lambasının titrek ışığı. Bir ses, şimdi başlamış, şimdi bitmiş gibi, şimşek gibi, süngü gibi. Gurbetten gelip gurbete giden trenden mi, tahta divanda yatan genç kadından mı? Belli değil. Deneyimli buyruklar, telaşlı koşuşturmalar ve soluklar ve inlemeler. Ve gurbetten gelip gurbete giden trenin uzaklaşan çufçufları. Bir ses, hiç başlamamış, hiç bitmemiş gibi. Akağı ve döküldüğü deniz belirsiz bir nehir gibi. Ve dünya bebek dünyada. Ay! Diye çığlığı basarak doğruldu deneyimli yaşlı kadın. Tahta divanda kanter içinde yatan genç kadına çatık kaşlarının altından bakarak elindeki dünya bebeği odanın ortasında duran telaşlı yaşlı kadına uzattı. Telaşlı yaşlı kadın çatılmış kaşlarla aldı bebeği ve hemen ardındaki kazana doğru eğildi. Bu arada inlemeli genç kadının gözleri ve dudakları aralandı. Yüzündeki acı kıvrımlarını bastıran bir mutluluk vardı gözlerinde ve dudaklarından süzülen sözlerinde. Bebeğim, bebeğim. Sus, sus gözü kör olmaya sıcağı, sus! Diye söylendi yaşlı kadın kazandan başını kaldırmadan. Deneyimli yaşlı kadın divanın yanındaki sandığın üzerinde duran havluyu çatık bakışlarını inlemeli genç kadından ayırmadan aldı ve telaşlı yaşlı kadına uzatarak tahta divana doğru sokuldu. Ne yaptın kız sen? Ha? Ne günah işledin? Anlamadı inlemeli genç kadın. Bebeğim, bebeğim diye inledi yine. Deneyimli yaşlı kadın havluya sardığı bebekle doğrulan telaşlı yaşlı kadına döndü. Bekir'den mi ki acep? Telaşlı yaşlı kadın suskun dünya bebeği uzatırken çıkıştı. Aa, tövbe de! Bekir'imin ne günahı olur ki? Bekir'in günahı yoktu. Kara toprağın karnını kazma ile, bel ile yarmaktan başka. Ha, bir de askerdeyken kendinden kıdemsiz bir askere tokat atmıştı. Hırsızlık yaparken yakalamıştı da. Günahsa bir bunlar vardır. Başka da zırnık yoktu. Yarmasa mıydı kara toprağın karnını? Aç mı bıraksaydı Ayşe'sini ve karnındaki bebesini? Askerlikteki de sayılmazdı ki günahtan. Hem hırsız da o canım. Ayşe'sinin o kadar da günahı yoktu ki. Olsa bilmez mi Bekir? Ama dünya bebeğin adını ta askerde koymuştu. Bölük komutanının adıydı. Oğlu büyüyecek komutan olacaktı. Ama dünya bebek kız oldu. Hem de dünya hemşire, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın jipinin kapısının yanında, diğerinden oldukça kısa olan sağ bacağının üzerinde dönerek durdu ve karda bıraktığı izleri takip ederek biraz önce içinden çıktığı kerpiç eve baktı. Evin kapısının önünde telaşlı, sevinçli genç bir adam minnetle kendisine bakıyordu. El sallayarak jipin kapısına uzanmıştı ki kerpiç evin kapısı hızla açıldı ve telaşlı, yaşlı bir kadın çıktı ve elindeki küçük bohçayı genç adama verirken alelacele bir şeyler söyleyerek genç adamı kendisine doğru itti. Genç adam "Dünya ebe! Dünya ebe!" diye bağırarak biraz önce karda bıraktığı biri diğerinden daha yayvan olan ayak izlerine doğru atıldı. Dünya hemşire eteklerini diz boyu kardan kurtarmak için uzun ayağının üstünde yükselirken kısa ayağı karın neredeyse üstüne çıkmıştı. "Anam bunu sana gönderdi," dedi genç adam soluk soluğa. Ve haklı olduğunu söylememi istedi. Allah kimsenin günahını kimseye yüklemezmiş. Hele hele bebelere hiç yüklemezmiş. Dünya hemşire genç adamın uzattığı bohçayı gülümseyerek aldı ve "Üzülme," dedi. "Ha, bebeği hastaneye götürmeyi de geciktirme. Gözlerinin durumu orada netlik kazanacak." Umutla başını salladı genç adam. "Götürmem mi? Götürürüm. Günahları bile umutsuz koymayan Allah'ım bebeğimi umutsuz kor mu hiç?"
Başlayan karla birlikte yola koyulduklarında jipin sürücüsü "İyi ki varsın," dedi. "Yoksa dünya dar gelirdi bu gariplere utançlarından." Bilmez miydi hiç? Anacığıyla babacığına dar gelmemiş miydi koca kasaba? Utançla aylarca saklamamışlar mıydı onu insanlardan? Bu yüzden doğuştan kısa olan bacağı daha da kısalmamış mıydı? Ama o hiç utanmamıştı. Gururla doğrulmuştu kısa bacağının üstünde ve inatla dikilmişti sözde deneyimli yaşlı kadınların karşısına. Yanlış anlama ama galiba Allah seni bu yüzden yaratmış, dedi sürücü demek istediğini pek de diyemeden. Hep yaptığı gibi gülümsedi dünya hemşire. Gülümsedi dünyaya.
Hayat bir kez daha sahne aldı. Ufuk Baltacı'nın kaleminde, Gürol Tombul'un sesinde bir minik öyküydü bıraktığımız yüreklerinize. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Fethi Gürbüz, programı sunan İffet Diler. Telefon numaramızı merak ediyorsunuz. 411-42-69, 232 İzmir'in alan kodu ve sadece küçük çocuklar için www.parilti.org. Biz size engel olmayalım. Kahkahalarınız ve sözcüklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Engelli Koşu.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.